7. ayrım, sayfa 57. Kapak taşının bir köşesinde dışarıdan bakılınca fark edilmeyen ince bir yarık vardı. Buradan dışarısı rahatça görülebiliyordu. Derviş sağ gözünü kısarak sol gözüyle yarıktan dışarıyı izlerken Cangül yanı başındaydı. Moğol askerlerinin sayısı 200'ü geçiyordu. Hepsi de tepeden tırnağa silahlıydılar. Dışarıdakinin sesleri derin bir kuyudan geliyormuş gibi boğuktu. Yine de kolay anlaşılıyordu. Kumandanları olduğu anlaşılan hafif kambur, seyrek sakallı biri, "Hangi cehenneme gitti bunlar, buraya girdiklerini gördük." deyince askerler etrafa dağılıp sağa sola dikkatle baktılar. Kimsecikler yoktu. Bölük çavuşlarından biri, "Kumandanım, buradan ancak uçarak kaçılabilir, başka türlüsü mümkün değildir." dedi. Kumandan kızmıştı. Sesini yükselterek, "Ne demek istiyorsun?" diye sordu. Burada olmadıklarını, vakit kaybetmeden başka yere bakmamız gerektiğini söylemek istedim. Buraya girdiklerini hepimiz gördük ama yanlış görmüş olabiliriz. Kumandan düşünceliydi. Kaçıp baskını haber veren askeri yanına çağırarak, "Kimsin sen?" diye sordu. "Dördüncü bölüğün nökerlerinden Taragay. Size saldıran kaç kişiydi?"
"Bir."
"Bir mi?" dedi kumandan öfkeyle.
"Evet."
"Yani 6 savaşçıyı öldürüp 3'ünü ağır yaralayan bir kişi mi demek istiyorsun?"
"Aynen buyurduğunuz gibi kumandanım."
"Saldırgan çarıkçı obasından mıydı?"
"Hayır kumandan. Uzun beyaz saçlı, beyaz kaftanlı, siyah çizmeli biriydi. Askerden çok büyücüye benziyordu."
"Bu hükme nasıl vardın?"
"Adam Kıpçak şamanı ile Hint fakiri karışımı bir şeydi. Üflediği zaman ejderha gibi ağzından alevler çıkıyordu."
"Üç askeri bu alevler mi yaktı?"
"Evet."
"Büyücü olduğunu kanıtlayabilecek başka şeyler de yaptı mı?"
"Hayır kumandanım. Bunlar yetmez mi? Adam ejderha gibi alev soluyordu."
Kumandan askeri uzun uzun süzdükten sonra, "Az önce size saldıran kişiyi alev soluyan ejderhaya benzettiğini söyledin. Doğru mu bu?" dedi.
"Evet kumandanım."
"Peki daha önce sen hiç böyle bir şey gördün mü?"
"Hayır."
"Gördüğünü söyleyenle hiç karşılaştın mı?"
"Hayır."
"Peki adamı tanımlarken bu alev soluyan ejderha da nereden çıktı?"
"Masal anlatan manasçılardan duydum."
"Gerçek bir tanımlarken onu bir masal yaratığına benzeterek açıklaman doğru mu?"
"Adamın ağzından alev çıktığını gördük ama."
Kumandan kızmıştı. Ağzından alev çıkaran birini görmek masalın doğruluğunun kanıtı değildir. Kaldı ki birinin ağzından alev çıkması da onun büyücü olduğunu göstermez. "Hiç sirk ve panayırlarda ateş cambazları görmedin mi? Aynı işi yapabilmeniz için bir sirkte 3-5 ay çalışman yeterlidir."
"Kumandanım, düşmanı ejderhaya benzetmemin ne zararı var?
Düşmanı büyücüye ya da masal yaratığına benzetirsen, istemeden onu güçlendirdiğin gibi buna inanan askerin de maneviyatını bozmuş olursun. Bunun için dikkatli olmalısın." diyerek sözlerini bitirince bölüğün alemcisi söz aldı. "Kumandanım, tanıma göre saldırgan Alamut dâilerine benziyor." deyince kumandan, "Dâiler başarılı tebliğcilerdir ama savaşmayı bilmezler. Bu adam şeyhin fedailerinden biri olabilir." dedi. Önce çevresine sonra yukarı baktı. "Burada olmadığı kesin. Dağılıp çevreye bakın." diyerek oradan ayrıldı. Askerler birkaç kola ayrılıp aramalarını sürdürürken derviş ve çevresindekiler de karanlık mağarada el yordamıyla ilerliyorlardı. Yaklaşık 10 adım kadar yürüdükten sonra derviş ellerini bir süre duvarlarda gezdirip bulduğu bir meşaleyi tutması için Cangül'e verdi. Daha sonra çantasından çıkardığı küçük bir paketin içindeki toza bastırınca keskin bir kükürt ve bavurut kokusunun ardından iplik gibi ince mavi bir alev çıktı. Bu askerleri yakan aleve benziyordu ama onun küçüğüydü. Etrafındakilerin şaşkın bakışları altında meşaleyi yakınca mağara aydınlandı. Bulundukları yer en az 3 kişinin yan yana rahatça yürüyebileceği kadar geniş bir mağaraydı. Yüksekliği 2 kulacı buluyordu. Ağır ağır ilerlerken Cangül dervişe dönerek, "Daha önce burayı biliyor muydun?" diye sordu. Derviş inandırıcı bir ses tonuyla, "Burayı ben yaptırdım." dedi. Cangül meraklanmıştı. "Bu mağara nereye çıkar?"
200 kılaç yürüdükten sonra bulunduğumuz dağın arkasında olacağız.
Moğollara görünme tehlikesi var mı?
Öyle bir tehlike yok. Onların tam aksi yönündeyiz. Tünelden çıkıp yarım fersah daha yürüyeceğiz.
Ya sonra? Sonra da Karadere'ye inip orada sakladığım bir sala binerek doğruca sizin kışlak merkezinize gideceğiz. Neden yaylığa gitmiyoruz? Çünkü Moğollar sizi aramaktan kolay kolay vazgeçmeyecekler. İlk bakacakları yerde yaylak merkeziniz olacak. Ya kışlığa da gelirlerse? Kışlığınız çok sarptır. Orada saklanacak binlerce delik var. Moğol ordularının tamamı gelip yıllarca arasalar hiçbirinizi bulamazlar. Dedikten sonra bir süre konuşmadan öylece yürüdüler. Dervişle Cangül öndeydi. Onları çocuklar, kadınlar ve yaşlı erkekler izliyordu. Derviş bir ara Cangül'e "Size niçin saldırdılar?" diye sordu. Cangül bir süre önüne bakıp sustuktan sonra derin bir iç çekti. Bir sabah obaya iki manga asker geldi. Kumandanları babamla görüşmek istediğini söyledi. Babam Moğolları sevmiyordu. Çadırından çıkıp onlara doğru ağır ağır yaklaşırken boy beyleri ve kabilenin savaşçıları babamı yalnız bırakmamış onun etrafında toplanmışlardı. Manga kumandanı olduğu anlaşılan kendini beğenmiş iri yarı şişman dişlek biri "Hanın fermanını okuyorum dinleyin" dedi. Cangül burada susup bir süre konuşmadan yürüdü. "Okudu mu?" diye sordu derviş. "Okumaz olaydı. Okudu. Sonunda o uğursuz fermanı. Şartları ağır mıydı? Sorun şartların ağırlığı ya da hafifliği değil, insan onuruna yakışmamasıydı. Fermanda Moğol hanı egemenliğini kabul etmemizi, 5000 çuval buğday, 300 ata ilave olarak babamın da 2000 kişiyle Ketbon'un ordusuna katılmasını istiyordu. Çarıkçı, onurlu insanların yaşadığı bir ovadır. Bunları kabul edemezdik." Derviş, Cangül'ü hayranlıkla dinliyordu. Hayran kaldığı Cangül'ün sözleri miydi yoksa gözleri mi anlaşılmıyordu. "Mezarlıkların özgür ve onurlu insanlarla dolu olduğunu biliyor muydun?" diye sordu derviş. Cangül hiç düşünmeden "Çarıkçı obası onurlu, ölümü onursuz yaşama tercih eder." diyerek anlamlı bir cevap verdi dervişe. Bir süre konuşmadan yürüdüler. "Kayıplarınız çok mu?" diye sordu derviş. "Erkeklerimizin yarısından çoğu öldü. Bir kısmı dağlara kaçtı. Kaçamayanlar da yakalandılar." "Baban hayatta mı?" "Evet. Onun hayatta olmasına sevindim." "Sağ ol. Ben de onunla teselli buluyorum işte. Ne yaparsın? Böyle yazmış yazan. Hak'tan gelene merhaba." "Eğer Hak'tan gelmişse..." Cangül biraz durakladı ve dervişin gözlerine baktı. "Ne demek istiyorsun?" "Çarıkçıya gelen her neyse Hak'tan değil, Moğollardandır. Onlara da dal kılıç ve gergin yay gerekir." diye cevap verdi. Cangül derviş tanıdıkça hayranlığı artıyordu. "Haklısın derviş. Kendini haklı bulup haksızlarla savaşmamak da haksızlıktır." Derviş Cangül'ün sözlerini beğenmişti. "Kutlarım seni." "Kutlanmayı hak edecek neyin var ki?" "Neyin yok ki? Metanet, cesaret, iman, bunların üçü de var sende. Tüm bunlar bir insanı yaşam boyu kutlu kılmaya yeter." Cangül dervişe uzun uzun baktı. Her adımında, söylediği her sözde onda yeni şeyler keşfediyordu. "Beni sözlün olarak ilan ediyorsun. Oysa ben seni doğru dürüst tanımıyorum bile. Sıradan bir dervişe hiç benzemiyorsun. Savaşçı bir derviş misin yoksa derviş bir savaşçı mı belli değil. Ama ben dahil herkeste güven ve saygı uyandırdığın kesin. Güven ve saygının dışında beni nasıl bilirsin? Kabza, kın ve kalem. Bazen kabzayı, bazen kalemi gösteriyorsun. Bugün üçünü de gördük." Derviş gözlerini onun gözlerinden ayıramıyordu. "Biliyor musun, gözlerinde daha önce göremediğim bir renk yakaladım." "Nasıl bir renk yakaladın?" diye sordu Cangül. "Yıldızlı gecelerin maviliği gibi bir şey." diye cevap verdi derviş. Genç kız meşalenin duvara yansıyan silik gölgelerine bir süre bakıp "Zamanın sahibi nelere kadir değil ki?" diye söylendi kendi kendine. Derviş gülümseyerek "Seni böyle söyleten nedir?" diye sordu. Genç kız önüne bakıp düşündü. "Ensesinde ölümü soluyan bir kalbin aşka dönüşecek sevgi tohumları ekmesinin bir anlamı var mı?" dedi dervişe. "Olmaz olur mu? Zaman vardır, la mekane götürür insanı. Zaman vardır kılıcın, kabzanın ve kalemin tam ortasında yakalar miracı," dedi. Dervişle birlikte zamansızlığı, mekansızlığı ve öteleri konuşup dururken söz dönüp dolaşıp anka kuşuna gelince mağaranın çıkışına da gelmişlerdi. Derviş kapıya yaklaşarak dışarı baktı. "Zaman zamanı hatırlama zamanıdır. Beni izleyin," diyerek dışarı çıktı. Burası az engebeli bir dağ eteğiydi.
Yaklaşık 2 saat kadar yürüdükten sonra Karadere'ye geldiler. Göklü suyun aksine durgun ve bulanık akardı Karadere. Derviş üzerini çalılarla örterek sakladığı salı yanındakilerin yardımıyla temizleyip suya indirdikten sonra herkes sala bindi. Çocuklar ve yaşlılar ortaya toplanmışlardı. Gücü kuvveti yerinde olanlar ellerindeki uzun sırıklarla salı yönlendiriyorlardı. Sal ağır ağır ilerlerken derviş yolculara hitaben "Beni dinleyin," dedikten sonra anlatmaya başladı. "Bu yol güvenlidir. Sizi doğruca kışlak merkezinize götürür. Muhtemelen bu gece yol alır, yarın akşama kalmaz orada olursunuz. Ben derenin dirsek yaptığı yerde inip gideceğim. Amacım Baran Koca ve diğerlerini kurtarmaktır. Düşmanımız zorludur, dualarınıza ihtiyacım var," dedi. Cangül ona bakarak "Dualarımız seninledir, yolunu sabırsızlıkla bekleyeceğiz," dedikten sonra bir süre durup düşündü. "Seni bulmak istersek nereye bakalım, belirli bir yerin var mı?" diye sordu. "Bu gördüğün dağ, taş hepsi benim kontrolümdedir. Her yerde bulabilirsin beni." "Doğru, ırmakların, dağların, mağaraların ve ateşin dilini biliyorsun. Yine de mekanda beğendiğim bir yer olmalı. Mekanda beğendiğim tek yer senin yanındır. Beni uzakta arama." "Beni mekansızlığa götürme derviş. Mekanda aradığımda seni bulabileceğim bir yerin yok mu? Yazın Şahdiz'de, kışın Alamut'ta olurum çoğu kez." "Şeyhin yakını mısın?" "Evet." "Ne diye çağırırlar seni?" "Akşeyh derler bana." "Babam sizin Alamut Şeyhinin tebliğcilerinden olduğunuzu söylüyor. Obadan bazıları da şeyhin fedaisi olduğunuza inanıyorlar." Derviş gülümseyerek "Peki sen hangisi olmamı istersin? Derviş mi, fedai mi?" dedi. "İkisine de merhaba." Cangül'ün merhabası dervişi memnun etmişti. Bu arada salda dirseğe yaklaşmak üzereydi. Derviş son kez Cangül'e bakıp "Kalın sağlıcakla" diyerek saldan inip onlardan ayrıldı. Onun arkasından uzun uzun bakan Cangül'ün gözlerinde bir hüzün dalgası belirmişti. Sal ise ağır ağır doğu yönünde ilerliyordu. Kumandan Ketboğa karargahını Aşkabat yakınlarındaki Teventay Vadisi'nde kurmuştu. Emrindeki güçlerin sayısı 30 bine yakındı. Batı seferinin büyüklüğü düşünüldüğünde bu sayı ilk bakışta yetersiz gibi görülebilir ama durum gerçekte öyle değildir. Cengiz Han'ın başlattığı seri fetihler onun ölümünden sonra da devam etti. Büyük Kurultay dünyanın fethine kadar vermiş, dünyanın fethine karar vermiş, batı yönündeki fetihler için de Hülagu görevlendirilmişti. Cengiz yasası son derece sade ve anlaşılırdı. Savaşsız ele geçirilen ülkelerde halk vergiye bağlanarak tebaa ilan edilir, savaşla alınan yerlerde ise taş üstünde taş bırakılmazdı. Moğol savaş hukukunun özünü bu anlayış oluşturmaktaydı. Cengiz yasaları denilen bu kurallar bütününün ödünsüz uygulandığını herkes biliyordu. Moğollar adına hareket eden ufak bir bölüğün icabında koca bir kenti teslim alması biraz da bundandı. Bir bakıma Hülagu'nun olduğu kadar kumandanları Baycu ve Ketboğa'nın batıdaki başarılarının arkasında Moğol savaş hukuku vardı. Ketboğa Hristiyan bir Türktü. Hülagu'nun sevgili eşi Dokuz Hatun'un akrabasıydı. Başka bir deyişle kumandan hanın kaynı sayılırdı. Fakat bulunduğu mevkiyi bazılarının düşündüğünün aksine hanla olan akrabalığına değil, bilgisine ve yeteneğine borçluydu. Baycu'dan sonra hanın en çok güvendiği kumandanlardan biriydi. Kumandanlık çadırı çok sıkı korunuyordu. Muhafızlar çevrede kuş uçurtmuyorlardı. En çok çekindikleri Alamutlu ölüm fedaileriydi. Askerlerin hepsi atlarının yuları elinde hareket için emir bekliyorlardı. Çadırında önemli ziyaretçileri kabul eden kumandan Ketboğa, uzun boylu, uzun saçlı, gür bıyıklı, sakalsız, pehlivan yapılı bir gençti. 30'lu yaşlarındaydı. Üzerinde diz kapaklarına kadar uzanan üstlüğü, haki şalvarı ve kırmızı pelerini vardı. Uzun kılıcı ve zümrüt saplı hançeri belindeydi. 6 karış yüksekliğinde ve 20 karış uzunluğundaki kadife kaplı sedirde oturuyordu. Yanında kimse yoktu. Düşünceli görünüyordu. Emir subayı Bekter ise 20 kişilik maiyetiyle dış kapıda nöbet tutuyordu. Bir ara tok bir sesle "Bekter!" diyerek emir subayını çağırdı. Bekter "Buyurun kumandanım" diyerek içeri girip beklemeye başladı. "Yüzbaşı Cebe geldi mi?" "Evet kumandanım. Huzurunuza çıkmak için emirlerinizi bekliyor." "Söyle gelsin." Bekter "Baş üstüne" diyerek huzurdan ayrılırken Yüzbaşı Cebe içeri girdi. "Hoş geldin Yüzbaşı. Umarım iyi haberlerle gelmişsin," dedi kumandan. Yüzbaşı bir hayli sıkıntılıydı. Emrindeki birliklerin çoğunu kaybetmişti. Söze nereden başlayacağını bilemiyordu. Kumandan onun iyi haberle gelmediğini anlamıştı. Yine de "Bir durum mu var?" diye sormadan edemedi. Yüzbaşı üzgün bir dille "Keşke size verebilecek iyi bir haberim olsaydı kumandanım," dedi. Kumandan kızmamıştı. Beklenenin aksine önüne bakıp bir süre düşündükten sonra "Bunun böyle olacağı belliydi. Bir bölükle yapılacak işe 50 kişi gönderirsen olacağı budur," diye kendi kendine söylendi. Yüzbaşı rahatlamıştı. O azar işitmeyi beklerken kumandan kendi kendini eleştirmişti. Bu Moğol ordusunda alışılmış bir durum değildi. Kumandan bir kişinin yakalanması için 50 kişi yerine neden bir bölük göndermediği için kendini suçluyordu. Bu durum kumandanın adil ve dürüst biri olduğunu gösterdiği gibi peşinde oldukları kaçağın da önemli biri olduğunu gösteriyordu. Gizemli kaçağın kim olduğunu merak etmeye başlamıştı. Kumandan sakin bir şekilde "Neler olduğunu kısaca özetler misin?" dedi. Yüzbaşı daldığı düşüncelerden uyanarak anlatmaya başladı. "Kumandanım, bu adam insan değil sanki. Hiçbirimizin görmediği, duymadığı, bilmediği bir dövüş tarzı sergiliyor. Ağzından çıkan alevlerle kendisine yaklaşanları yakması da ancak masallarda rastlanan bir şeydir. Yine de onu dipsiz vadide kıstırdık. Fakat adam anlaşılmaz bir şekilde ortadan kayboldu. Neredeyse onun büyücü olduğuna diğerleri gibi ben de inanacağım." Kumandan kendinden emindi. Güven verici bir dille, "Alışılmadık bir tarzı olduğu doğru. Adam nasıl yapmışsa yapmış, ateşbazların hünerine ölümcül bir silaha dönüştürmeyi başarmış. Ama çok yakında güvendikleri kaleleri başlarına yıkılacak," dedi. Kumandanın sakin ve kendinden emin tavrı yüzbaşıyı cesaretlendirmişti. "Affedersiniz kumandanım, bu adam şeyhin fedailerinden biri mi?" diye sordu merakla. Kumandan sakin bir şekilde "Fedailerden biri değil, şeyhin ta kendisidir," dedi. Yüzbaşı şaşırmıştı. "Peşinde olduğumuz adam Rükneddin Sürşah mı yani?" "Aynen öyle. Hasan Sabbah'ın bilmem kaçıncı göbek torunu. Alamut'un şeyhi Rükneddin Hürşah'ı kaçırdık elimizden." Yüzbaşı Cebe üzülmüştü. "Keşke kim olduğunu önceden bilseydik," dedi kendi kendine. "Bu neyi değiştirirdi?" diye sordu kumandan. "Sıradan biri sanıp onu hafife aldık. Daha gayretli olabilirdik," dedi yüzbaşı. "Düşmanını küçümseme diyenler boşuna dememişler. Gayret etmek için düşmanın kimliği önemli değil. Düşman olması yeterlidir," dedikten sonra yüzbaşıya baktı. "Verecek başka bir haberin yoksa gidebilirsin," dedi. Yüzbaşı kumandanı selamlayarak huzurdan ayrıldı. Kumandan Ketboğa emir subayına seslenerek Tümen Bey'i Baykam'la binbaşı Avarta'yı çağırmasını emretti. Çok geçmeden daveti alan her iki subay kumandanın çadırına geldiler. Onlara "Hoş geldiniz" diyen Ketboğa konuklarına oturması için karşısındaki sedirde yer gösterdi. Baykam uzun boylu, atletik yapılı, ciddi görünümlü bir askerdi. Başta Ketboğa olmak üzere tüm üstlerinin takdirini kazanmıştı. Moğol öncü birliklerinin kumandan yardımcısıydı. Binbaşı Avarta ise eğitim ve haber almadan sorumluydu. Yasaları ödünsüz uygulamasıyla tanınırdı. İleri görüşlü, basireti açık, disiplinli bir subaydı. Ketboğa Tümen Bey'ine baktı. "Kalelerle ilgili yeni bir gelişme var mı?" "Büyük kurultayda yapılan ön kuşatma planı hatasız uygulanıyor." Ketboğa rahatlamıştı. "Her şeyin yolunda gittiğini mi söylemek istiyorsun?" "Evet," diye cevap verdi Tümen Bey. Ketboğa bir süre sessiz kalıp düşündü. Sonra Tümen Bey'ine döndü. "Genel durumu kısaca anlatır mısın?" "Baş üstüne," diyerek anlatmaya başladı Tümen Bey. 7. ayrımın sonu. Sayfa 69.